Ayrım 15, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 121. Robert Califf, Amerikalı kardiyoloji uzmanı, 2015-2017 yıllarında FDA başkanlığı yaptı. Kolesterol düşürücü ilaçlar konusunda dünyada en çok atıf yapılan akademisyenlerden biri oldu. Kolesterol konusunda 1200 hakemli yayınla en çok alıntı yapılan 10 yazardan biriydi. Ki hakemli yayınları ileri sayfalarda yazacağım. Califf %60'ını ilaç firmalarının finanse ettiği yıllık $320 milyon bütçeli dünyanın en büyük akademik araştırma kuruluşu olarak kabul edilen Duke Clinical Research Institute'un kurucu direktörüydü. Merck Sharp & Dohme, Johnson & Johnson ilaç şirketlerinin ücretli danışmanıydı. 2009'dan 2013'e kadar GlaxoSmithKline, AstraZeneca ve Eli Lilly, 2012'de Johnson & Johnson tarafından en yüksek danışmanlık ödemesi yapılan akademisyendi. Örneğin 2012'de Johnson & Johnson tarafından yıllık $87.500, her seyahat için $5.000 aldı. 2013-2014 yılları arasında Merck Sharp & Dohme, Amgen, F. Hoffman La Roche AG, Janssen Pharmaceutica, Daiichi Sankyo, Sanofi Aventis, Bristol Myers Squibb ve AstraZeneca şirketlerinden danışmanlık parası aldı. 2012-2015 arasında Portola Pharmaceuticals Inc.'in direktörlüğünü yaptı. Proventis Inc. danışmanı, Regado Biosciences Inc. tıbbi danışma kurulu başkanıydı. 2 Haziran 2009'dan bu yana Corgentech Inc.'in klinik danışma kurulu üyesiydi. Ve çok demokrat başkan Barack Obama FDA başkanlığına böyle birini aday gösterdi. Lakin Obama'yı aratmayan var, Donald Trump. Dünyanın en büyük ilaç şirketi Pfizer'in yönetim kurulu üyesi Scott Gottlieb'i 2017'de FDA başkanlığına getirtti. Sadece bu değil, Gottlieb $20 milyar ABD yatırım şirketi New Enterprise Associates'in NEA ortağıydı ki şirket 2007'de dünyanın en büyüğüydü. İleride bir bölüm ayırdığım bilimsel tıp yayınları konusuna yeri geldi tek cümleyle değineyim. Gottlieb İngiliz Tıp Dergisi'nin BMI editör kadrosunda bulundu. 1996'dan 2001'e kadar Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nin JAMA editör kurulu üyeliğini yaptı. The Wall Street Journal ve Forbes gibi yayınlarda makaleler yazdı. Maddi ortağı olduğu CNBC programlarına katkı sundu. Fortune dergisi Gottlieb'i 2018 ve 2019 yılında dünyanın en büyük 50 liderinden biri olarak belirledi. Time dergisi 2018'de Gottlieb'i sağlık alanını dönüştüren 50 kişiden biri olarak seçti. Amerikan Tabipler Birliği 2019'da Gottlieb'e üstün devlet hizmeti olan Nathan Davis ödülünü verdi. Bu adam aynı zamanda Pfizer ilaç şirketi yönetim kurulu üyesiydi. Başka söze sahiden ihtiyaç yok. Şu anki FDA Başkanı Norman Ned Sharpless, genetik profesörü, biyofarmasötik G1 Therapeutics şirketi kurucusu, biyoteknoloji şirketi olan Saper Bio'nun eski adı Healthspan Diagnostics kurucu ortağı. Dünya gıda ve ilaç sektörünü yöneten Amerikan FDA'nın durumu budur. Maalesef bu kadar da değil. Bu kitabın sayfalarını her çevirdiğinizde FDA'nın özellikle 1980'den sonra Amerikan küresel ilaç şirketleriyle ilişkisini şaşırarak okuyacaksınız. Bu kadar olmaz diyeceksiniz. Başkanların marifetlerine şaşıracaksınız. Nüfusu ilaçla denetim altına alma, itaatkar beden yaratma temeli Rockefeller öncülüğünde ABD'de atıldı. Adına modern tıp dediler, dünyaya yayıldı. Dipnot, kadının çarşafa sokulmasını itaatkar beden yaratma diye açıklayanlar modern tıbbın amacını görmezden geliyor. Çünkü adında modern vardı. Gardırop kavramcılığı mı demeliyiz ya da at gözlüğü mü? Fakat bu dönem de geride kaldı. Modern geçen yüzyılın kavramıydı. Bu yüzyılda postmodern inşa ediliyor. sizi iyileştirmek değil, sizin sürekli sağlık sistemlerine bağımlı olmanızı istiyorlar. Tedavi ettik dedikleri çoğunlukla hastalık olmayıp, sistem tarafından sizlere vahim ölümcül olarak anlatılan yapay durumlar. Bunlar öylesine yazılmış cümleler değil. Bu kitapta postmodern tıp anlayışının neoliberalizmle insanı nasıl yıkıma götürdüğünü, öldürdüğünü, elinizden hiç düşürmediğiniz ilaçlar üzerinden ispatlamaya gayret edeceğim. Çağımızın vebası modern tıbbın karanlık yönünü gözler önüne sermeye çalışacağım. Buraya kadar dünyada ve Türkiye'de endüstriyel tıbbın Rockefeller eliyle nasıl doğduğunu okudunuz. Şimdi bu doğumun nelere yol açtığını ilaç sektörü üzerinden yazmaya çalışacağım. Dr. Viktor Frankenstein'ın yarattığı ucubenin bugün insanoğluna neler yaptığını yazacağım. Frankenstein Rockefeller'dır. Üçüncü bölüm: Pazarlama Harikası. Eski bir sözdür, Tanrı yiyecekleri, şeytan ise aşçıyı yarattı. Konumuz bu, bit pazarına nur yağdırdılar. 1980'lerde bir adam tekrar hatırlandı. Amerikalı Ansel Keys, fizyoloji doktoruydu. Yıllar önce, 1953. Doktor Keys'in ABD, Japonya, Yunanistan, Hollanda, Yugoslavya, Finlandiya ve İtalya'da yaptığı saha çalışması, beslenme ile koroner kalp hastalığı inme arasındaki ilişkiyi gösterdi. İddiasına göre hayvanlarda bulunan doymuş yağlı besin tüketimi kalp krizine sebep oluyordu. O dönem bu söze kimse itibar etmedi. Çünkü ABD'de tarım hayvancılık sektörü çok güçlüydü. Doktor Keys'i bir kaşık suda boğabilirlerdi. Zaten ABD'li iki hekim Jacob Yerushalmi ve Herman A. Hillebolt 1957 yılında şu gerçeği ortaya çıkardı. Keys'in elinde 6 değil tam 22 ülkeye ait veriler vardı. Ama yağlı besinleri büyük suçlu ilan eden Keys sadece 6 ülkenin verilerini açıkladı. Keys'in neden böyle yaptığını da açıkladı iki bilim insanı. 6 ülkedeki veriler yerine 22 ülke verileri değerlendirilseydi büyük oranda yapılan çalışmanın anlamlılığı azalacaktı. Örneğin Dr. Keys Meksika verilerini çöpe atmış, Finlandiya verilerini dikkate almıştı. Çünkü bu ülkedeki kalp hastası Meksika'nın 7 katıydı. Dr. Keys'in kullandığı verilerin gerçeği yansıtmadığı George D. Lundberg, Gerhard Voigt, Raymond Reiser gibi hekimler tarafından da açıklandı. Mesele bu değil, verileri çarpıtan Dr. Keys'in yıldızı 30 yıl sonra 1980'lerde neden parlatıldı? Hiçbir klinik laboratuvar çalışması olmayan Dr. Keys'in belgelerinin saçmalığı da hiç önemsenmedi. Çünkü önemli olan hayvansal doymuş yağın kolesterolü yükselterek kalp krizine yol açtığı iddiasıydı. 1980'lerde yeni siyasi ekonomik dönem başlatılmıştı. Pazarı hareketlendirecek, piyasaya sürülecek yeni ürünler lazımdı. İlaç bunlardan biriydi. İlaç şirketleri Dr. Keys'in saçma sapan araştırmasına dört elle sarıldı. Dipnot, tabii ki Ansel Keys'in savaşa katılmayı reddettiği için açlık grevi yapan 36 vicdani redçinin bedeni üzerinde Minnesota Golden Gophers futbol stadının 2 metre altındaki hücrelerde yaptığı çalışmaları kimse hatırlamak istemedi. Deney yapılan redçiler delirmişti çünkü. Dr. Keys araştırmayı yaptıkları arkadaşlarıyla 1950'de iki ciltlik İnsanın Açlık Biyolojisi kitabını çıkardı. Bu tür tıbbi araştırmalar konu olduğunda sadece faşist naziler akla getiriliyor. Oysa dünyayı değiştiren Gizli Anlaşmalar kitabına göre Keys 1941 yılından itibaren savaş yıllarında gizlice Pentagon'da çalışıyordu. O dönem doymuş yağ kolesterol ilişkisi dünyaya gündem yapıldı. Buna karşı çıkanlar büyük saldırıya uğradı. Örneğin Londra UCL'den Profesör John Yotkin kalp krizi sebebi olarak şekeri suçladı. Ve suçu yağın üzerine atan Amerikan medyası ve şeker endüstrisi Profesör Yotkin'i günah keçisi yaptı. Profesör Yatkin'in yazdığı Pure White and Deadly, Saf, Beyaz ve Ölümcül adlı kitap karalandı. Yatkin sonunda bir başına bırakılıp dışlandı ve unutulup gitti. Bu acımasız kampanyanın başını çeken Dr. Keyes idi. Öte yandan 1980'lerde Keyes'in kitabı bestseller yapıldı. Seven Countries, A Multivariate Analysis of Death and Coronary Heart Disease. Yani 7 ülke çok değişkenli ölüm analizi ve koroner kalp hastalığı adlı kitabı yayımlayan kimdi dersiniz? Dünyanın en değerli okulu gösterilen Harvard Üniversitesi. Aylarca çok satanlar listesinde kalan kitap Dr. Keyes'e İtalya'dan büyük bir ev aldırdı. Dipnot, bizdeki adıyla Akdeniz diyeti, İngiltere'de Ansel Keyes'in İtalya'da aldığı köyün ismi olan Pioppi diyeti diye bilinir. İngiliz Diyetisyenler Birliği Pioppi diyetinin 2018'de kaçınılması gereken 5 ünlü diyetten biri seçti. Devir değişmişti çünkü. Amerikan Kalp Derneği, American Heart Association, AHA, ilk diyet kılavuzunu 1961 yılında çıkardı. Kötü doymuş yağların mısır özü yağı, ayçiçek yağı, soya yağı gibi iyi çoklu doymamış yağlarla değiştirilmesini tavsiye etti. Bu kılavuz da 1960'larda pek etkili olmadı. Görmezlikten gelindi. Ancak 20 yıl sonra Amerikan Gıda Bakanlığı 1980 yılında hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu kılavuzu aynen yayımladı. AHA'nın yıldızı parladı. Kolesterolden tansiyona ölçüm sınırını belirleyen ABD kurumu AHA oldu. Gerçek şuydu. New York'ta 1924'te kurulan Amerikan Kalp Derneği'nin arkasında küresel kimya ilaç devi Procter & Gamble vardı. Mesela derneğin radyo programı Truth or Consequences'a 1,5 milyon dolar verdi. Bu şirket tereyağına alternatif olarak çıkarılan trans yağ margarin Crisco, yani Crystallized Cotton Seed Oil üreticisiydi. Procter & Gamble düşük kolesterol alternatifi olarak pazarlanan Puritan yağ adı altında ayçiçek yağını da piyasaya sürdü. 1988'de Puritan yağı %100 kanola yağı oldu. Devamı da geldi. Bu yağların kötü kolesterol LDC'yi düşürdüğü iddia edildi. İlaç Endüstrisi yayını Philanthropy Chronicle 1994 yılında 12 yaşındaki çocuklar kolesterol ilacı alabilir diyen bu derneği Amerika'daki en iyi 5. hayır kurumu seçti. Forbes'un 2018 yardımsever kuruluşları sıralamasında 22. gösterildi. Şaşırmayınız, Türk Kardiyoloji Derneği yıllar boyunca Unilever şirketine ait Besel adlı margarinin reklamını yaptı. Dipnot, Unilever gibi şirketler Türk halkını tereyağı düşmanı etti. Trabzon ve Urfa yağlarını örnek alıp karoten, butirik asit ve etil butirat gibi katkı maddeleriyle yapılan endüstriyel tereyağı Türk ağzına uygun hale getirildi. Latince sağlık anlamına gelen sana ve Latince yaşam anlamına gelen vita yağlarını ihraç etti. ABD'den getirilen pamuk ve soya yağları yardımıyla fiyatları bayağı aşağıya çekildi. İlk yıllar durgunluğu Türk ordusunun verdiği 300 tonluk vita ve 20 tonluk sana yağı talebiyle aştılar. Keza eğer zeytinyağı ihracatımız ABD'nin izin verdiği miktarı aşarsa ABD'den aynı miktarda nebati yağ satın almak zorunda olduğumuz anlaşmalara imza koydurdular. İşte bugün beslenme, kolesterol, kalp krizi arasındaki ilişkinin kaynağı kim derseniz ilk akla gelen isim hiçbir deneysel çalışma yapmayan Dr. Ansel Keyes olur. Referans ise Amerikan Kalp Derneği ve yayını hazırlayıp Türkiye gibi ülkelere gönderdiği gıda ve arkasından gelecek kolesterol ve tansiyon gibi kılavuz kitaplardır. O dönem bu dernek kalp hastalığında stres, hareketsizlik gibi sosyal faktörlerin etkisinden bahsedilmesini gereksiz çaba olarak gösterdi. Tek suçlu geleneksel besinlerdi. Tabii ki endüstriyel olarak işlenip mutfaklara sokulan trans yağlar değil. Evet, Doktor Keyes'in değeri yıllar sonra anlaşıldı. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü beslenme ve sağlık başlıklı çalışma yaptı. Döneme uygun raporunu açıkladı. Hayvansal yağlar kolesterolü yükselterek kalp krizine neden oluyor. 4 yayını kaynak göstermişlerdi. İlk ikisinde tezlerini destekleyen hiçbir veri yoktu. 3. kaynak yüksek kolesterolden hiç bahsetmiyordu. 4. kaynağın kaynakları başka kaynaklardı. Enstitü yıllarca insanları şuna inandırdı. Çok sayıda epidemiyolojik kanıt yüksek kolesterol ile koroner kalp hastalığı görülme sıklığı arasındaki ilişkiyi destekliyor. Yalandı. Tıp olur da İsveç bilim insanları olmaz mı? İsveç Gıda Dairesi dünyada hala en çok atıf yapılan doymuş yağın kolesterole yol açtığı konusunda yaptıkları 72 çalışmayı duyurdu. Oysa görüldü ki 11 çalışmanın doymuş yağlarla ilgisi yoktu. 16 çalışma doymuş yağlarla ilgiliydi ama hiçbiri kolesterolü yükselttiği iddiasını açıklamıyordu. 11 çalışma bu iddiaya kuşkulu destek veriyordu. 8 çalışma tedavinin sadece beslenmeyle ilgili olmadığını belirtiyor, spor yapmayı ve sigarayı bırakmayı öneriyordu. 3 çalışma karşıt görüşe yer vermeyi gereksiz bulmuştu. 21 çalışmanın sonucu zorlamaydı. Bu detayları medya önemsemedi bile. Rüzgar ilaç satışlarından yana esiyordu. Ve kuşkusuz insanları inandırmak için kolesterol konusuna Nobel ödülü eklenmeliydi. Profesör Michael S. Brown ile Profesör Joseph L. Goldstein'e 1985 yılında Nobel ödülü verildi. Hastalık sonucu ölenlerin damarlarındaki bozuklukları inceleyip bozulan dokularda çok miktarda kolesterol bulmuşlardı. Alın size Nobel dediler. Nobel ödülü almış bilim adamlarından kim kuşku duyabilirdi ki? Dipnot, ABD'de 2007'de kurulan ve en iyi ilaç maddesi, en iyi biyoteknoloji ürünü, en iyi tıbbi teknoloji ödülleri veren Prix-Galien komitesinde Nobel ödülü kazanmış 7 bilim insanı var. İkisi M.S. Brown ve J.L. Goldstein. Her yıl New York Doğal Tarih Müzesi'nde düzenlenen gecenin sponsorları kim? İlaç şirketleri. Geçen yıl ödülü Pfizer'in menenjit aşısı Truemanba aldı. Hiç şaşmamak lazım. Pfizer 2004 yılından beri İnsan Hakları Kampanyası Vakfı tarafından yayınlanan Kurumsal Eşitlik Endeksinde her yıl %100 puan almaktadır. 1980'lerde halk kolesterolün ne olduğunu öğrenmeye başladı. Tüm hücre ve vücut yapısının elzem öğelerinden hayati değere sahip kolesterol birden sağlığın düşmanı ilan edildi. Birden dünyanın dört yanında kalp krizi ve inmeye felce neden olan kolesterolü ilaçla kontrol etmenin çok önemli buluş olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Tüm bunlar tesadüf değildi. İnsanları kolesterol haplarıyla tanıştırma süreci böyle başladı. Önce toplam kolesterolün %20'si besinlerden alınmasına rağmen geleneksel yiyecekler düşman hale getirildi. Hemen ardından endüstriyel gıdalar bolca evlere sokuldu ve insanlar hastalandırılıp müşteriye dönüştürüldü. Kolesterol ilaçları hazır bir büyük pazar buldu. Kimse sormadı ki tereyağı gibi kolesterol zengini gıdalar damarları tıkıyorsa kalp hastalıkları neden 1980'lerden sonra inanılmaz yükselişe geçti? Dipnot, Profesör Jared Diamond'ın ülkemizde bilinen ismiyle Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı araştırma kitabı çok okundu. Daha önce Düne Kadar Dünya, Eski Toplumlardan Ne Öğrenebiliriz eseri dilimize çevrilmişti. Profesör Diamond uzun yıllar bulunduğu Yeni Gine halkının 1980'lerde geleneksel gıdalarını bırakıp endüstriyel yiyecekler ile tanıştıktan sonra nasıl hastalıklara maruz kaldıklarını anlatıyor. Geleneksel peynirlerini tatmak için gittiğimiz Kars'ın bir köyünde kahvaltı yaptığımız ev sahibinin sözünü hiç unutmam. Çocuklar bizim peynirleri yemiyor, şok marketten alınanları seviyor. Küresel şirketlerin kolesterol ilacı satışları hızlı artmasına rağmen kalp hastası sayısının daha da artmasının sebebi olmalı değil mi? Sağlıklı insanların hasta görüldüğü dönem böyle başladı. Amaç herkese hapı yutturmaktı. Oysa kolesterol hastalık değildi. Hele kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron için kolesterol gerekliydi. Bugün biliniyor ki orta yaş grubunda kolesterol yükselmesinin sebebi karaciğerin hormon yapımını arttırma çabasıydı. Kolesterol eksikliğinde depresyondan kansere kadar pek çok hastalığın riski artıyor. 15. ayrımın sonu. Sayfa 130.